أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Değerli kardeşlerim, her çarşamba olduğu gibi inşallah bugün de klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin insanı kamil olma konusuyla alakalı yazmış olduğu Fütüvvet Risalesi'nden okumaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu eser insanı kamil olmak, erdemli insan olmak, İyi insan olmak, muhsin, müttaki ve muhlis diye tabir ettiğimiz ihlaslı, samimi, iyi iş gören, iyi iş yapan ve takva sahibi, yani Allah'tan sakınarak onun koymuş olduğu kurallara titiz bir şekilde en üst düzeyde azimet ile yerine getiren insan demekti. Burada madde madde fütüvettendir diyerek bu müttaki, muhlis ve muhsin dediğimiz insan tipinin davranış kalıplarını bize ifade eden bir eserdi. İnşallah biz her seminerimizde 2 veya 3 madde şeklinde okuyorduk. Bugün de inşallah okumaya devam edeceğiz. Bugün okuyacağımız Fütüvvet'ten saydığı sufimizin maddelerimizden bir tanesi, ilki şu: dostları istemeye muhtaç etmemek. Ana başlığımız bu. Arapça metinden şöyle önce görürsek, vaminel fütüvveti, fütüvvettendir diyor sufimiz. Ella yahuce ihvanehu ile suali. Ella yuhavvice ihvanehu ile suali. Kardeşlerini, dostlarını, arkadaşlarını, yakınlarını sual istemek, biliyorsunuz. İstemeye muhtaç bırakmamak fütüvettendir. Ve yektefi minhum bitta'ridi anit tasrihi. Ne demek istiyor? Yani kişi şununla yetinir. Neyle yetinir? Karşı taraftan bir işaret, ta'riz, yani bir işaret, bir ima varsa, bir ile anlamına geliyor biliyorsunuz. İşaret ve ima ile karşı tarafın, kardeşinin, dostunun ihtiyacını anlaması lazım. Anit tasrih, yani sarih olarak söylemesine, açıkça söylemesine gerek yok. Arapça cümlemiz bu. Ve yektefi minhum bitta'ridi, yani imasına, işaretine, onun hal diliyle, yüzüne bakarak veya durumuna bakarak, işte üzgün mü, yani bir beklentisi var mı? Çünkü insanın ihtiyaçları aslında yüzüne yansır. Yüzüne veya durumuna yansır. Dolayısıyla zaten durumu ile bunu sarahaten açıklamış oluyor. Bir de söylemesine gerek yok. Çünkü söylendiği zaman şöyle bir problem de oluyor. İstediğiniz zaman, yani isteyen kişinin onuru, şerefi bir anlamda aşağı inmiş oluyor. Yani birinden benim karnım aç, bana yemek ikram edebilir misin? Veya benim param yok, bana borç verebilir misin demek kolay bir iş değil. Bunu diyen insanın aslında biraz onurunu, şerefini çiğnemesi lazım. İnsanlık olarak düşündüğümüzde tabii ki acına ölme durumu söz konusu ise istemesinde de fayda var. Çünkü işte açıkça anlaşılmadığı için cevap verilemeyeceğinden dolayı hele bugün biraz daha problem bu. Çünkü eskiden insanlarla daha sıkı, yakın irtibat halindeydik. Mahallemizde mescit vardı, oraya gidiyorduk. Herkes birbirinin halini bir şekilde anlıyordu veya akrabalar arasındaki iletişim daha iyiydi. Bir anlamda daha tabii bir yaşam sürdüğümüz için insanların ihtiyaçlarını kolayca anlıyorduk. Ama bugün yani akrabalarımızın bile ihtiyaçlarını görmek, bilmek mümkün olmayabiliyor. Çünkü uzakta yaşıyoruz veya da yakında olsak da eskisi gibi işte aynı mahallede, evlerimiz yakın, her gün onu görme, beraber olma imkanlarını bulamıyoruz. Apartmanlarda oturuyoruz ve birbirimizden haberimiz olmayabiliyor. Dolayısıyla ihtiyaç olduğunda tabii ki bunu akrabalara veya yakınlara veya komşulara bildirmekte fayda var. Ama manevi bir ahlak değeri olarak dostunuz, kardeşiniz size onu ifade etmeden sizin ima ile bunu anlamanız lazım. Evet, Türkçesini tekrar söylersek, fütüvvet gereklerinden biri de ihvanını, kardeşlerini, buradaki ihvan sadece tarikat kardeşliği anlamında da düşünmemek lazım. Yani dost, akraba, komşu, yani beraber bulunduğumuz, yaşadığımız, birlikte olduğumuz, günümüzü beraber geçirdiğimiz veya hayatımızı, bu tabii uzak dostları da içine alır. Yani işte şimdi Gazze'deki kardeşlerimiz, işte Filistin'de ve başka ülkelerde, işte Çin'deki Uygur Türkleri kardeşlerimiz, yani dünyanın neresinde insanlar varsa biz onların ihtiyaç hallerini biliyoruz. Yani Gazze'deki kardeşlerimizin her şeye muhtaç olduğunu çok iyi biliyoruz. Gözümüzde görmeye de gerek yok. Yani gidip bizzat görmeye de gerek yok. Orada bir ihtiyaç halinin olduğu kesin. Veya başka yerlerde, işte Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahibi olan insanların var olduğunu biliyoruz. O yüzden zaten nasıl yapılıyor? İşte yardım dernekleri kuruluyor, biliyorsunuz, bildiğiniz gibi. Oralara insanlar yardım ediyorlar. Onlar da usulüne uygun bir şekilde yardım ulaştırıyor diğer kardeşlerimize. Hakikaten ben bir defasında Afrika'ya gidince bunu çok böyle hayıflanarak seyrettim. Yardım götürdük, dağıttık ama bir grup insan bekliyor. Ben de aracı olan arkadaşa dedim ki, hocam dedim ya şimdi ne yapacağız dedim. Hocam bu her zaman böyle zaten dedi. Yani siz ne kadar verseniz bir grup daha gelir. Çünkü insanların hepsi muhtaç. Dolayısıyla hakikaten o zaman üzülmüştüm. Yani şimdi bir grup insana verdik. Onlar belirlenmiş olduğu için eldeki imkanlar oydu. Ama orada bekleyen insanlar bakıyorlar yani bizi de versinler diye. Evet, Kenya. Evet, yani Kenya'ya gitmiştik. Dolayısıyla yani bu her Afrika ülkesinde yaşanan bir durummuş zaten. Ne kadar verseniz o kadar çok ihtiyaç var. Zaten sizin verdiğiniz onlara bir hafta 10 gün yetiyor veya bir ay yetiyor. Dolayısıyla aslında şunu düşünüyor insan o bu hali görünce, taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bu insanların problemlerini kökten çözmek lazım. Yani o ülkelerin siyasetini, o ülkelerin toplumsal yaşamını değiştirip dönüştürüp buna gereklilik var hocam. Çünkü yani böyle taşıyarak işte 3-5 kuruş yardım ederek bir aylık, iki aylık yani yiyecek dağıtarak o insanları biz mutlu edemeyiz. Hatta evlerini gördüğünüz zaman yani burada diyorsun işte karı koca 5 çocuk bir oda var. Bunun banyosu nerede? Yatak odası nerede? Çocukların odası nerede? Mutfağı nerede diye soruyorsunuz yani. Ev demeye bin şahit. Şimdi böyle ortamlarda yaşayan insanların yani yaşıyorlar ama mutlulukları, insani yaşam tarzları, ne diyelim, medeni insan olmaları ne kadar mümkün? Dolayısıyla bizim sadece insanların karnını doyurmak değil, yani aynı zamanda bir medeni insan olarak yaşamalarını sağlamak. Dolayısıyla yani medeniyet seviyesine onları yükseltmediğimizde bu insanların yaşadıkları dini hayattan da çok fazla fayda çıkmaz. Çünkü yani insan namaz kılarken, oruç tutarken, ne bileyim yani dini hayatını yaşarken hem onuruyla hem şerefiyle hem de ihtiyaçlarını gidermiş bir şekilde yaşaması lazım ki rahat bir ruh hali ile, kalp ile ibadetlerini yerine getirsin. O yüzden yani dünya siyasetini etkilemek ve bu ülkeleri bu durumdan kurtarmak gerçekten ancak Müslümanların yapabileceği bir iş. Şu andaki dünyayı idare eden güçlerin bu işi yapacaklarını pek beklemek mümkün değil. Onlar ancak kendilerine çalışıyorlar. Ve o ülkelerin de imkanlarını sömürüp aslında bir anlamda onların imkanlarını da ellerinden alma peşinde onlar. Ama işte biz insanlara medeni bir yaşam sunmak gibi niyeti olan insan grubu olduğumuz için Allah'ın emrettiklerine uygun bir şekilde bizim ne yapmamız lazım? Bu insanların ülkelerini yeniden imar etmek. Hem fiziksel olarak hem de manevi olarak, ahlaki olarak onları kölelikten kurtarmamız lazım. Yani insanın medeni olduğunu, hür olduğunu, köle olmadığını onlara öğretmek lazım. Maalesef Avrupa ülkeleri onları köleleştirip ikinci sınıf insan durumuna düşürdü. Onlar da bunu öğrenmiş oldular. Çünkü insanoğlu öğrenen bir varlık, değil mi hocam? Yani ne öğretirseniz, yani bir insana kölelik öğretirseniz kölelik yapar. Ama bir insana efendilik öğretirseniz efendilik yapar. Yani dolayısıyla bizim de bu anlamda insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmalarını sağlamak ve medeni bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini, sürdürebilecekleri sistemi kurmak bizim görevimiz. Bunu geçmişte yaptık. İnşallah Cenab-ı Hak tekrar yapmayı nasip eylesin. Demek ki tekrar edersek değerli kardeşlerim, fütüvvet gereklerinden birinin insanlar ihtiyaçlarını, bu maddi ihtiyaç olur, manevi ihtiyaç olur hocam aynı zamanda. Yani psikolojik olarak bir konuşmaya ihtiyacı vardır. Bazı konularda bilgi eksikliği vardır veya görgü eksikliği vardır. Mesela büyüklerin küçüklere diyelim ki işte 30, 40, 50 yıl değil mi evlilik hayatı yaşamış büyüklerimizin mesela gençlere hal diliyle ne yapması lazım? Örnek olması lazım. Bu da yani gençlerin nasıl ki siz o hayatı yaşamışsanız gençlik döneminizde, cahillik döneminde, tecrübe döneminde bir takım hatalar olmuşsa bunu biz tecrübeyle hepimiz görüyoruz gençlik dönemlerimizde. O zaman gençlerin de bu durumlarla karşı karşıya kalabileceklerini düşünüp işte ne diyelim yeni evli olan çocuklarımızı, gelinlerimizi, damatlarımızı neyse artık veya kızlarımızı, oğullarımızı yani onları yönlendirmek hal diliyle onlara bunların geçici durumlar olduğunu, hedefe doğru yürümeleri gerektiğini ne diyelim hayatı yaşamanın artık tecrübenin gerekleri olduğunu ifade ederek hal diliyle onlara hatta sormadan konuşmak lazım. Yani geldiklerinde onları gördüğümüzde veya biz konuşan insanlar işte hocalık yapan insanlar bunlar sorulmasa bile sohbetlerde belli şeylerde bunları anlatarak onlara hal diliyle en direkt olarak ne yapmak lazım? Yardımcı olmak lazım. İlla gelip de bize ihtiyaçlarını, dertlerini, dökmelerini beklemek doğru değil. Çünkü karı koca arasındaki problemleri gelip de birine ifade etmek çok zor bir şey. Yani anne babaya söylemek de zor. Üzülmesinler diye söylemek istemezler. Veya bir başkasını bile açarsanız başkasına onlar da sırrı saklamaz, dağıtırlar. Yani aslında belki de bugün kaybettiğimiz değerlerden biri de bu. Önceden yeni evli çiftler aynı aile ortamında yaşıyorlardı. Büyüklerden örneklik alıp yollarına devam etme imkanları vardı. Ama bugün tek başına çekirdek aile tek başına yaşıyor ve örnek alacakları insanları görme imkanında mahrum kalıyorlar. Dolayısıyla onlara yardımcı olmak, yol göstermek gerekmektedir. Hatta bazen ben şunu düşünüyorum hocam. Yani akıllı devlet aslında bu işi yapar. Yani yeni evlenmiş insanlara bir destek sağlar. Hani destek kurumları var, yerleri var ama hatta bazen diyorum bu işte aile doktorları, hekimleri aslında bunun izinde sürebilirler. Onlara göre verilebilir. Kısmen Diyanet'e verilebilir. Bazı kurumlara, ilgili kurumlara yeni evlenmiş çiftleri takip etme. Zaman zaman onlarla görüşme yapıp durumlarını tespit etme. Bak bu da işte buradan çıkıyor hocam. Bak ne diyor? İhtiyacını belirtmeden ona ihtiyacını gidermek. Çünkü bu erdemli bir davranış. Çünkü ihtiyacını belirtten sonra hem fizyolojik ihtiyaç olabilir bu, hem psikolojik ihtiyaç olabilir, hem manevi. Yani o zaman onuru işte kayboluyor. Veya ne diyelim, insan kendi ihtiyaçlarını başkasına ifade etmek istemiyor. Yani bu kendi onurunu şey yapmak için, kaybetmek için. O yüzden maddi manevi ihtiyaçları insanlar bizden istemeden. O yüzden şöyle diyebiliriz son cümle olarak bu bölüm için. Demek ki medeni bir devlet, medeni bir aile, medeni bir toplum aslında şunu yapar. İnsanların gelip de ihtiyaçlarını belirtmeye gerek yok. Sizin bütün ihtiyaçları karşılamak için seferber olmanız, kurumlar kurmanız. Mesela bugün için bazen şey düşünüyorum. Yani çocuklara üniversite diyorum, niye evlenmiyorsunuz? Yani işte erken evlenmeye çalışın falan filan. Hocam diyor, bu ortamda nasıl evleneceğiz? Para yok, şu yok, bu yok. İşte kızlar şunu istiyor, bunu istiyor. O zaman yardım sandıkları kurmamız lazım. Yani ve üniversite hayatında diyelim ki evliliği tercih etmiş gençlere yardımcı olacak kurumlar. Burs veren kurumlar var mesela. Şimdi de desin ki evli olan çiftlere yardımcı olmak için ortaya çıksınlar. Yani isteyen, maneviyatını kurtarmak isteyen en azından gençler bu yola başvurabilir. Yoksa Allah korusun birçoğu zinaya düşüyor ve farklı farklı problemlerle karşı karşıya kalıyor. Ve ondan sonra da ihtiyaçları giderilmemiş ve yanlış yoldan ihtiyaçlarını gideren diniyle çelişen davranışlar gösteren gençler ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki zamanı gençleri, bunlar şimdi bu şekilde yaşıyor. Ama niye bu şekilde yaşıyor? Çünkü ihtiyaçları giderilmediği için, yol gösterilmediğinden dolayı sapmalar oluyor maalesef. O yüzden yani İslam toplumu medeni bir toplumdur. Kendi vatandaşlarının ve bütün insanların aslında ihtiyaçlarını giderme noktasında seferber olmalı. Hatta buna şunu da katabiliriz. Bütün insanların İslam tebliğe ihtiyacı var. O da bir ihtiyaçtır. Bütün insanlar, yani Müslüman olmayanlar için söylüyorum, Müslüman olanların tebliğe, yani anlatıma, yol gösterilmeye ihtiyacı var. Ama Müslüman olmayanların İslam'a davet edilmesine ihtiyacı var. O yüzden birileri de bu insanları nasıl İslam'a davet ederiz şeklinde bu ihtiyacı görmeli. İlla gelip onların bizi bulması, sormasına gerek yok. Bizim onları bulmamız lazım. Bu da bir ihtiyaçtır. Bakın olayı büyütmüş olduk burada. Yani bu fütüvvet ahlakı. Çünkü değerli kardeşlerim, bu fütüvvet ahlakı meselesi çok sıklıkla her zaman zaten vurguladık. Aslında medeni insan olmayı, medeniyet kurmayı, medeniyeti inşa eden kuralları bize anlatıyor. Yani dolayısıyla sadece basitçe, yani insanların işte yiyecek ihtiyacını gidermek değil bu. Bütün ihtiyaçlarını, yani yeme ihtiyacı kadar, içme ihtiyacı kadar insanların dini tebliğe de ihtiyacı var. Çünkü doğruyu bilmesi lazım. Doğru Allah inancını, doğru peygamber inancını, doğru din inancını bilmesi lazım. Bunları da biz bildiğimizi iddia ediyoruz, düşünüyoruz değil mi Müslüman olarak? O zaman Yahudi ve Hristiyanların oluşturduğu yanlış din algısını ve bundan kaynaklı yanlış işte ateizm benzeri birçok şeyler çıkıyor, deizm şu bu. Bunlardan insanları kurtarmak için ne yapmamız lazım? Çalışma yapmak lazım. Bunun başka da yolu yok. Evet, bu maddemizi bu şekilde geçelim inşallah. Cenab-ı Hak inşallah bu konuda bizi gayretkar eylesin inşallah.